Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Kazakistan'ın siyasi ekonomisini aslında biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü Kazakistan son günlerde biliyorsunuz içerideki hareketlilikten ötürü çokça konuşuldu. Türkiye'de tabii mevcut kutuplaşmanın içerisinde bir yandan ülkedeki eşitsizlikler belki de biraz daha göz önüne getirilirken ama bir yandan da dış müdahale seçenekleri Türkiye kamuoyunda çok seslendirildi ama hem dünyada belki şu an yeniden şekilleniyor birçok açıdan yeni fikirler, yeni belki de uluslararası kutuplaşmalar da görünüyor gibi başka yayınlarımızda da bunu ele aldık. Ama biz bugün biraz Kazakistan özelinde içeride siyasal ekonomik açıdan ne yaşanıyor? Bunu çok değerli konuğumla ben tartışmak istiyorum. Konuğumuz Gazete Pencere'de bir yazı yazdı Oya Özaslan Hanım, kendisini tanıtacağım. Kazakistan özelinde Kazakistan'daki eşitsizlikler siyasal sistem aracılığıyla nasıl yeniden üretiliyor aslında bu konuya odaklanan çok güzel bir yazıydı. Ben dün okudum ve size de öneririm. Lütfen bakın, konuğum da Oya Özaslan. Tanıtayım kendisini. Uluslararası Şeffaflık Örgütü kurucu başkanı ve aynı zamanda Transparency International yönetim kurulu üyesi avukat Oya Özaslan. Oya Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.
Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim ve ilk sorumu da hemen şöyle sorarak başlamak istiyorum. Aslında geniş bir şekilde size alanı bırakmış olacağım diye düşünüyorum. Çok konuşuldu ama siz yazınızda oligarşik bazı eğilimler olduğunu da söylüyorsunuz Kazakistan'da. Kazakistan'ın politik ekonomisi bize ne anlatıyor sizin bulgularınıza göre ve gözlemlerinize göre?
Kazakistan Orta Asya'da çok önemli bir ülke. Son 30. yılını kutluyor aslında bu Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra. Yüz ölçümüne bakarsanız çok büyük. Neredeyse böyle Batı Avrupa kadar, Batı Avrupa'yı kapsayacak kadar. Ona rağmen 20 milyon filan gibi bir nüfusu var. Yani bir yandan da Kazakistan'ı biz işte geniş doğal kaynakları, zengin doğal kaynaklarıyla biliyoruz. Uranyumun dünyanın %40'ının oradan çıktığı söyleniyor. Bu ayrıca doğal gaz ve petrol alanında da çok zengin kaynaklara sahip. Doğal gaz da dünyanın 15.'si, şeyde ise petrolde ise dünyanın 9. büyük ülkesi kaynaklar bakımından. Her gün mesela 1,7 milyon varil petrol çıkarıyorlar. Bu kadar bir şey aslında tek başına mesela Hindistan gibi bir ülkeyi bile tek başına işte bütün 1 milyarlık nüfusu olan Hindistan gibi bir ülkeyi bile tek başına hiçbir şekilde enerji bağımlısı olmayan bir hale getirebilir.
Yani dünya nüfusunun yedide birini bir günlük enerji ihtiyacını karşılayabiliyor evet. Kazakistan.
Evet, çok önemli bu açıdan. İşte genel olarak şu ana kadar daha stabil denen bir yerdeydi. Yani diğer ülkelere bakınca, Orta Asya ülkelerine bakınca işte bazı ülkelerde mesela işte her 5 yılda bir darbe oluyor filan. İşte lideri mesela Nazarbayev 30 yıla yakındır neredeyse Kazakistan'daydı. O tabii ki otokratik bir lider ama demokratik göstergelerde büyük problemler var. Ama Kazakistan bu anlamıyla çok önemli bir ülke. Yani doğal kaynak zengini, enerji zengini, coğrafyası da çok geniş, nüfusu da çok az. Yani aslında zengin olabilecek bir ülke. Halkını da çok büyük bir refah içinde yaşatabilecek bir ülke Kazakistan.
Peki siz yayından önce bir şey söylemiştiniz. Onu ben ilk defa sizden duydum. Onu da aslında burada bu şekilde de sormak isterim. Doğal kaynak zengini bir ülkeden bahsediyoruz. Hatta belki petrol paradoksu bile yine olabilir bu petrolün olduğu, doğal kaynağın olduğu yerde ülkelerin geri kalmışlığı. Evet. Bir de dediniz ki kripto para birimlerinin önemli bir kısmı da buradan, öyle mi?
Evet, dünyadaki ikinci kripto currency'yi üreten ülkelerden biri. Bunda aslında işte hani enerji zengini olmasının etkisi var. Hani bunun biraz daha ucuz gibi olmasının etkisi var. Regülasyonların biraz daha yumuşak, ancak öyle ifade edebilirim, çok rahat olmasının etkisi var. Bir de Çin etkisi var aslında burada. Çin bunu çok fazla yapan, işte kripto currency ve Bitcoin üreten çok ülkelerden biri. Ama geçtiğimiz sene içinde Çin özellikle de komşu olmasından dolayı bu kripto currency endüstrisinin bir kısmını hemen Kazakistan'a geçiriyor. İşte bu enerjinin daha şey olmasından, daha bol olmasından. Çünkü kripto currency biliyorsunuz aslında yani çevre dostu bir endüstri değil. Çok fazla elektrik kullanıyor, çok fazla enerji kullanıyor dünyada. Özellikle de Bitcoin böyle. Bu da aslında bize biraz Kazakistan'daki olaylar nasıl oldu, nereden işte bu kadar petrol ve gaz zengini bir ülke nasıl olur da işte LPG fiyatlarının artmasından birdenbire bir şeye girer, bir karmaşaya girer diye düşündüğümüzde, yani Çin'in de aslında burada bir artı etkisi var. Normalde Kazakistan'daki vatandaşlar aslında yani çok rahat ve ucuz sahip olabilmelerine rağmen enerjiye, oradaki oligarkik sistem dolayısıyla işte bu petrol ve gaz şirketleri özellikle de Batı Avrupa'ya, Rusya'ya üzerinden çok elektrik ve şey satıyorlar, doğal gaz satıyorlar. Çünkü doğal gaz aslında yani bildiğiniz üzere Batı Avrupa'da da var, işte Almanya'da da, her yerde, Fransa'da da doğal gaz fiyatları çok artmış durumda ve bu Caspian üzerinden gelen doğal gaz işte Kazakistan bunların sağlayıcılarından biri. Ve bu petrol ve gaz şirketleri, oligarkların etkisinde olan petrol ve gaz şirketleri içerideki halka vermek yerine 40 tengeye, dışarı Avrupa'ya işte 200-240 tengeye falan veriyorlar. Oradan da büyük bir kar elde ediyorlar tabii. Bu elde ettikleri kar da vatandaşa dönmüyor. Tabii ki bu oligarkların cebine giriyor. Buradan böyle bir sıkıntı var. Aslında Kazakistan kendi kaynağını dışarı veriyor. Bunu satıyor ve bunun gelen parası da oligarklara gidiyor. Bunun yanında kömüre bağlı bir hale gelmiş elektrik. Kazakistan'ın kendi içindeki iç tüketiminde kömürün payı çok yükselmiş. Ama halbuki kömür böyle doğal gaz gibi değil. Onun da kendi içinde bir takım dengeleri var. Böyle sürekli yanması lazım. İşte yüklenince mesela herkes Kazakistan'da işe geliyor, işten eve geliyor ve herkes birdenbire kullanmaya başlıyor. Hem ısınmak için hem elektrik harcamak için filan. Birdenbire şeyler oluyor, elektrik kesintileri oluyor. Çok büyük oranda elektrik kesintileri oluyor. LPG yine çok kullanılıyor çünkü çok büyük bir ülke. Mesafeler çok büyük ve bir yerden bir yere giderken hani arabalarda LPG bizdeki gibi çok kullanılan bir şey. Bu yüzden LPG'nin fiyatlarının birdenbire artması, çok yüksek bir şekilde artması, bununla bağlı olarak hayatın da çok hızlıca artmasına, pahalılaşmasına yol açıyor. Bunun üzerine bir de Çin'den gelen bu kripto currency ile gelen işte elektrik tüketimi talebi, hı hı. Çin aracılığıyla oraya gelen firmalardan elektrik tüketimi talebi her şeyi birdenbire çok daha zorlaştırıyor. %8 oranında daha artırıyor. Ve bunların oluşturduğu bir karmaşadan bahsediyoruz. Yani Kazakistan öyle bir çelişki içinde yaşıyor ki aslında kendisi çok temel bir üretici, dünyadaki büyük üreticilerden biri, ama kendi halkı buna rahat, ucuz bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip değil. Ve bunun getirdiği böyle arka arkaya işte bir kar topu etkisi gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunun temeli de aslında halka dönmemesi o zenginliğin. Sadece kar için oligarkların eline geçmesi, bir grup insanın eline geçmesi.
Evet, yani sizin söyledikleriniz bana şunu da hatırlattı. Böyle aslında birçok elemanı, birçok denklemdeki unsuru saydınız ve Kazak halkının aslında bunlar arasında cambaz gibi yol aldığını görüyoruz, yani hayatlarına devam edebilmek için. O yüzden o zam belki çok önemliydi. Zaten gelen görüntülerde de insanlar bunu söylüyordu ama Türkiye'de genelde, en azından belli çevreler, bütün bunları görmezden gelip tek bir unsura odaklanıyorlar. O da bana çok garip geliyor. Şimdi oligarşik eğilimler dediniz, yani oligarşik bir yapıdan bahsettiniz. Orada sanırım Nazarbayev ailesi Kazakistan'ı yöneten devlet başkanının ailesi sanırım oldukça etkili gibi.
Nazarbayev ailesinin aile ağacına baktığımızda aslında çok ilginç bir yapı görüyoruz. Nazarbayev'in en büyük kızı Dariga Nazarbayeva işte bir büyük devlet medya şirketinin başında orayı yönetmiş. İkinci kızı Dinara Kulibayeva, Bayev, o da yine büyük bir bankanın %49'dan fazla, yarısından fazlasında hissesine sahip. Bu bankanın mali değerinin de 3 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Bir başka kızı var, Aliyeva Nazarbayeva. Bu da yine bir medya şirketine sahip. Aynı zamanda başka seri şirketler, üretim şirketlerine de sahip. Tabii ki damatlar var. Damatlardan bir tanesi Kazakistan'ın 7 büyük milyarderinden biri. Bu Forbes'un listesindeki 7 büyük milyarderden biri Timur Kulibayev. Bir başka damat da işte damatların birisi petrol, birisi gaz şirketi, gaz sektöründe. Yeğeni var. Yeğeni aslında bu intelligence service dediğimiz işte MIT gibi bir kurumun önemli bir üst düzey yöneticisi. İşte torunlar var. Bir kısmı orduda, bir kısmı işte Astana'nın yönetiminde, işte belediye gibi bir üst yönetimde, aynı zamanda birçok şirketi de var. Böyle büyük bir aile ağacı var. Bu ailenin aslında önemli bir bölümünün sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi ne kadardır değeri, bu ailenin serveti ne kadardır? Bunu tam bilmek mümkün değil. Çünkü genellikle işte bütün oligarklar gibi, bütün bu yönetici sınıftaki kendilerini zenginleştiren otokratlar gibi bir kısmını yurt dışına çıkarıyorlar. Büyük bir kısmını, bunlar da vergi cennetlerinde başka şirketler altında bulunuyor. Gizli, kimin sahip olduğunu bilmiyoruz derken oradaki varlıklar işte Londra'ya, Fransız Rivierası'na, İsviçre'nin göllerinin kıyısındaki büyük malikanelere, işte lüks yatlara, arabalara ve benzeri şeylere ya da İsviçre Bankası'na falan gidiyor. Bu yüzden bunları tam olarak bilmek mümkün değil. Ama geçenlerde çıkan bir rapor vardı. O raporda Chatham House'un raporunda spesifik olarak 530 milyon dolar gibi bir şeyden bahsediliyor. Servetten bahsediliyor. Bunun da 350 civarını Nazarbayev ailesine ait olduğu söyleniyor. Bunlar bilebildiklerimiz. Yani bunlar görebildiklerimiz. İşte bu sızıntılar var. Hepimizin bildiği Panama belgeleri, cennet belgeleri, Pandora belgeleri gibi. Bunların içinden ancak çıkarılabilenlerden bahsedebiliyoruz. Onları görebiliyoruz. Yani görülemeyenler, ki bunlara ulaşmak gerçekten çok zor, biliyorsunuz. Büyük bir gazetecilik faaliyeti, milyonlarca belge ve bu şirketler matruşka bebek gibi hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Onların içinden hani iğneyle kuyu kazar gibi çıkarılıp bulunan şeylerden bahsediyoruz. İşte en son Pandora belgelerinde 600'den fazla zaten kişinin şeyi çıktı ama 12 milyon belgenin incelenmesi gerekti bundan. Bu büyük operasyonlar sonunda ancak bu kadarı görülebiliyor. Ama özellikle de yakın ilişkileri, işte bu bütün köşe başlarını tutmuş olmaları dolayısıyla bu sistemin içinde bu kaynak akışını sağladıkları ifade ediliyor doğrusu.
Evet, peki ben son olarak size şunu sormak istiyorum Oya Hanım. Bu arada benim internetimde zannediyorum biraz sorun var. O yüzden ben İstanbul'a geldiğimde Oya Hanım'ı daha yakından stüdyoda ağırlamak isterim ve bu konuda çok daha derin konuşmak isterim. O yüzden biraz hızlandırdım süreci. Ama çok iyi bir şekilde gerçekten hem yazınızda vermiştiniz hem burada anlattınız oradaki oligarşik eğilimleri ve bunun ekonomiyle olan etkisini. Burada peki bu Rusya ve Çin'in etkisinden biraz bahsettiniz gerçi ama Rusya müdahalesini siz nasıl yorumlarsınız ya da Çin de işin içinde ne dersiniz? Buyurun.
Yani şimdi iki büyük komşusu var Kazakistan'ın. Birisi Rusya, birisi Çin. Şimdi Kazakistan'da bir yandan da bir yabancı düşmanlığı, ırkçılık falan böyle bir şey var. Bu yüzden hani Çin'e karşı çok yakın olmadıklarını, hani Çin'in etkisine karşı çok yakın olmadıklarını ifade edebilirim. Ama Rusya ile bağlantılar hep baştan beri aslında çok çok yakındı. Çok yakın zamana kadar zaten şey vardı biliyorsunuz, işte Sirilik alfabesi kullanılıyordu. Rusya ile bağlantılar bu Sovyetler döneminden gelen bir şeydi. İşte o zamanlar oraya yine gaz, petrol satıp oradan diğer bir takım ihtiyaç maddelerini elde ederek giden bir ilişki vardı. Yani o ilişki aslında hala sürüyor. Bir yandan da Ruslar var tabii ki orada. Yaşayan Ruslar var ve Rusya'nın da bir kendi anayasasına göre oraya müdahale etmek ya da gibi bir hakkı var anladığımız kadarıyla anayasasından. Diğer her bir şeyi karşılaştırdığınızda, yani zaten işte Amerika, Batı biraz daha uzak, her ne kadar o batılı şirketler orada bulunsa da ve oradaki işte otokrasinin sağladığı bir stabilite, tırnak içinde stabilite onlara yardım etse de, yani Batı ve Batı ile ilişkiler biraz daha uzak ama Rusya ile ilişkiler çok içli dışlı gerçekten ve burada eğer birisinin yardımı istenecekse, hani bu kim olabilir diye bakıldığında Rusya'yı sanki daha tercih ettiklerini bile söyleyebiliriz. Ama Rusya'nın da tabii burada hani büyük güçlerin hepsi için söylenir. Rusya için de söyleniyor, Amerika için de söyleniyor. Girdiği yerden bir daha çıkmaz diye. Rusya da herhalde biraz burada işte o Orta Asya'daki o birlik örgütün, Setson'un diğer kaynak ülkelerinden de yardım alarak, işte Ermenistan gibi, Kırgızistan gibi o ülkelerin de yardımlarını alarak, askerlerini alarak sembolik düzeyde de olsa orada böyle tek başına var olmadığını ifade etti ve bunu hani savunacak bir yerde oldu. Ama şu anda benim anladığım kadarıyla hani bu Nazarbayev'in işte bütün bürokraside, bütün o yönetici sınıfın içine yerleştirdiği kişilerin birçoğu ayrılmış durumda. Hani burada o işte şey savaşları, güç savaşları da nereye gidecek, ne olacak? Şimdi Tokayev duruyor orada ama Tokayev'i aslında ona bağlılıklarını ifade eden yeni gruplar ya da yeni işte şirketler, oligark bir kısmı yer değiştirecekler, görüş değiştirecekler galiba. Bir kısmı da zaten işte bu hani dedim ya, bir yandan çok zengin bir ülke. İşte hepsinin tabii özel jeti falan var. Birkaç gün içinde hepsi ayrılıp Londra'ya falan gitti. Ama halk yine o sefil koşullarda yaşamaya devam ediyor. Rusya'nın varlığı orada, hani Tokayev kendini güçlü hissedene kadar ve yeterince kendisine biat edecek kurumları, kişileri atayana kadar, o sistemi oturtturana kadar devam edecek. Yani Nazarbayev'in etkisi biraz azalana kadar devam edecek gibi gözüküyor. Buna da Kazak halkının hani başka seçenekleri düşündüğünde hani ehveni şer mi diyeyim, çok çok da karşı çıktığını ya da çıkacağını düşünmüyorum. Tabii yani bu konuda hani yeterli bilgimiz yok çünkü internet, bütün kaynaklar hepsi bir yandan sınırlı ama benim duyduğum, gördüğüm kadarıyla böyle gibi gözüküyor.
Evet, önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum hepimiz biraz daha fazla Kazakistan'ı konuşacağız. Gerçi son günlerde durum stabil hale geldiği gibi görünüyor ama Oya Hanım'dan böylece içerideki ilişkileri çok daha derinlemesine onun gözlemleriyle dinlemiş olduk. Oya Hanım çok teşekkürler katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeyim. Aslında evet, bu da kritik bir bilgi. Evet. Hani bu başka yerlere, bize filan nasıl, bizim gibi ülkelere nasıl etkisi olur? Kazakistan işte bu kadar zengin olmasına rağmen Kazakistan'daki asgari ücret 100 doların altında. 97 dolar civarında şu anda. 42.500 tenge galiba. Bu da son 3 yıldır böyle. Yani düşünün, bu kadar zenginliğin olduğu bir ülke, bu kadar milyarderlerin çıktığı bir ülke de eşitsizlik çok fazla. 100 doların altında asgari ücretten bahsediyoruz. Ortalama ücretin 500 dolar olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ve ülkenin kaynaklarının %50'sinden fazlasının sadece 160 kişi gibi bir zengine ait olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bunun yanında hani hiç bilmediğimiz şeyler de var. Mesela Kazakistan'da temiz suya erişimi hala bir problem. Yani halk için böyle temel ihtiyaçlar hala büyük problem. Özellikle de kırsal bölgelerde yaşayanların sadece %28'inin filan temiz suya sahip olduğu söyleniyor. Yani büyük bir eşitsizlik, büyük bir gelir dengesizliği var, uçurum var. Bu da aslında işte o anlattığım bütün diğer işte kaynakların halka dağıtılması, adil bir şekilde dağıtılmaması sonucu oluşan bir kaos ortamı oluyor. Yani bu gelir eşitsizliğinin bu kadar büyük, yoksulluğun bu kadar büyük olduğu ve baskının da aynı zamanda bu kadar büyük olduğu bir yer Kazakistan. Şeye bakıyorsunuz, basın özgürlüğüne bakıyorsunuz, işte Türkiye 153. galiba, Kazakistan 158. Yolsuzluk endeksine bakıyorsunuz, bize çok yakın bir yerde, yıllar boyunca 100 üzerinden 20-30 gibi yerlerde, şimdi 38, Türkiye'nin puanı 40. Yani demokrasinin olmadığı yerlerde hani böyle büyük patlamalar olabiliyor ve bu patlamalar sonucunda oluşan şey her zaman halkın yararına da olmuyor maalesef. Ama bu herhalde birçok ülkeye ders olmalı. Hani demokrasinin getirdiği işte o özgürlükler, kendini ifade edebilme, kaynakların dağılımının kontrolü, adil olması gibi unsurların hepsi hepimiz için bir kere daha, bütün ülkeler için bir kere daha ders olacak nitelikte gözüküyor. En sonunda Kazakistan örneği üzerinden diyebiliriz.
Evet, çok teşekkür ediyorum ben bir kez daha. Oya Hanım'ın dediği gibi Kazakistan örneği çok şey anlatıyor bütün dünyaya. Böylece bugünlük programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Ben konuğumu size bir kez daha hatırlatayım. Uluslararası Şeffaflık Örgütü yönetici kurucu başkanı ve aynı zamanda Transparency International Yönetim Kurulu üyesi avukat Oya Özaslan'la bugün Kazakistan'daki eşitsizlikleri ve onun oradaki siyasetle olan ilişkisini irdeledik. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.